Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Kıymetli dinleyiciler, yaz döneminde kitap tavsiyelerine, kitaplar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki kitabımız Paul Fry'in Edebiyat Kuramı adlı kitabı. Kitaba geçmeden evvel hatırlatmam gereken bir husus var. Sıkça o soru geliyor. Biz edebi eser tavsiye etmeyecek miyiz? Hayır, biz edebi eser tavsiye etmeyeceğiz. Edebi eseri anlamaya çalışıyoruz. Edebi eseri daha iyi anlayabileceğimiz kitaplara yöneliyoruz. Edebi eser zaten bizim asıl malzememizi oluşturuyor. Edebi eserin olay örgüsü ve olay örgüsünün etrafında gelişenleri zaten anlatmamızı hiçbir dinleyici beklemez. En fazla edebi eserleri tahlil edebiliriz. Fakat edebi eserleri tahlile girişmeden evvel teorik altyapımızın, kuramsal çerçevelerimizin iyi oturması lazım. Bu anlamda önce edebi eseri anlamaya ilişkin okumalar yapıyoruz ve bunun tavsiyesinde bulunuyoruz. Edebi eseri iyi anlamak, hayatı daha iyi anlamayı peşinde getiriyor. James Wood'un Kurmaca Nasıl İşler'de bahsettiği bir husustur bu, bildiğiniz üzere. Detaylardan bahsederken edebi eser detaya bakmayı öğretir. Detay ise gerçek hayata ilişkin bir vurgudur. Dolayısıyla edebi eser hayata bakmayı, hayatı anlamlandırmayı öğretir. Bu itibarla biz de evvela edebi eseri anlayabileceğimiz ve anlamlandırabileceğimiz eserler üzerinde duruyoruz. Bu hafta tanıtımını yapacağımız kitap da Paul Fry'in Edebiyat Kuramı adlı kitabı da bu minvalde değerlendirilebilecek önemli eserlerden bir tanesi. Çevirisini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hocalarından kıymetli hocam Ayşe Demir ve İbrahim Tüzer yapmıştı. 2017 yılında Türkçe'ye çevrildi bu kitap. Hece yayınlarından çevrildi. Çevirisinin epey zor bir kitap olduğunu belirtmemiz gerekir. Fry'in bakış açısı öncesinde yaptığı okumalar veya okuyucudan beklediği ön okumalarla hayli ilginç bir yerde konumlanıyor. Terry Eagleton ilk başta burada hatırlanmalı. Eğer edebiyat kuramı olmasaydı bir edebiyat eserinin ne olduğunu veya bunun nasıl okuyacağımızı bilemezdik diyor. Edebiyat kuramının zorunlu oluşuna dikkat çekiyor. Biraz evvel söylediğimiz şey burada. Şüphesiz her kuram özünde edebi eseri anlamayı veya anlamlandırmayı amaçlayan bir ihtiyaçtan doğmuş. Ancak ihtiyacın doğurduğu her kuram bu konuda hakikaten yeterli mi? Bu sorgulanmalı. Dile ve dile ait unsurları kullanan bir estetik faaliyet olan edebiyatın, yani malzemesi dil olan bir edebiyatın, kendi kendine yeten bir inceleme yönteminin olmasını arzu etmesi ve dolayısıyla bir üst dili zorunlu kılması bu açıdan kaçınılmazdır. Hem inceleyeceksiniz hem incelerken bir üst diliniz olacak. Bunu genellikle öğrencilerime fizikçilerin incelediği kristaller üzerinden örnek veriyorum. Yani siz gösterge bilimde meşhur bir örnektir bu, biliyorsunuz. Bir fizikçi kristalleri inceler. Malzemesi kristaldir. Ama buradan elde ettiği sonuçları bizlere veya ilim dünyasına aktarırken yazıyı kullanır. Dolayısıyla inceleme nesnesi ve onun inceleme sonuçlarını anlattığı malzemesi birbirinden farklıdır. Edebi eser dille vücut bulan bir eser. Siz edebi eseri incelerken sonrasında ortaya koyacağınız sonuçları aynı dille ortaya koyamazsınız. Bu arada bir üst dile, meta dile ihtiyacınız olur. Bu kavramı burada kullanmak gerekir. Dil ve dile ait unsurları kullanan bir edebiyattan bahsediyoruz. Ve kendi kendine bir inceleme yönteminin olması, bunu arzu etmesi de kaçınılmazdır. Ayşe Demir hocamın ve İbrahim Tüzer'in titiz bir çevirisiyle sunuluyor bu edebiyat kuramı dedik. Yale Üniversitesi'nde, yanlış hatırlamıyorsam, Paul Fry 2009 yılında verdiği dersler var. 2017 yılında Türkçe'ye kazandırıldığını göz önünde bulundurursak bu konuda da önemli bir yer tutuyor. Hemen 7-8 yıl sonra Türkçe'ye kazandırılmış olması bizim için önemli. Yale Ders Üniversitesi'nde epey bir ders vermiştir. Bu verdiği derslerden 26'sının kayda alındığını bu kitap için biliyoruz. 6 ana başlığı ve bu derslerden oluşan her biri bir ders şeklinde de 26 alt başlığı var kitabın. Tartışmaları, kalıplaşmış ifadelerin dışına çıkışı, merkezine metni koyuşuyla önemli. Her alt bölüm, yani o 26 bölümünde her alt bölümü başlamadan önce okuması yapılacak olan teorik veya edebi eserler sıralanıyor. Bu önemli. Seni bu açıdan geliştirmek isteyenlere çok güzel bir kaynakça sunuyor. Okuyucunun, ama öbür taraftan da okuyucunun hazırlık yapmasını veya ilgisini çeken konuda derinleşmesini sağlıyor. Giriş bölümünde Paul Fry, edebiyat kuramının tarih öncesinden itibaren nasıl gelişme gösterdiğini ana hatlarıyla ifade ediyor. Devamında Michel Foucault ve Roland Barthes'tan yola çıkarak kuramın işlevselliği üzerinde duruyor. Burada gerçeklik meselesi daima karşımıza çıkacak, kurmaca ve gerçeklik meselesi. Edebi eseri de Paul Fry algılayanla algılanan arasındaki mesafeden doğan kaygı ve kuşkunun ortadan nasıl kaldırılacağına dair bir sorgulaması var. Metnin merkezinde, yani giriş bölümünün merkezinde bu. Algılayan ve algılanan. Algılanan şüphesiz edebi eser, algılayan da okuyucu. İkisi arasında bir mesafe var. Bu mesafede bir kaygı ve kuşku var. Bir gerçeklik meselesi dediğimiz husus da tam olarak burada. Nasıl ortadan kalkacağını söylüyor. Burada detaylar, sanıyorum detaylara ilişkin vurgu yapmamız ve Flaubert'la beraber gelişen o kırılan edebi anlatının yapılarına belki değinmek gerekir. İlk bölüm, yorumlama ve okumanın ilk yansımaları. Hermeneutiği, yani yorumlama bilimi olarak tanımlıyor Gadamer, biliyorsunuz. Ve zaten Paul Fry da Gadamer merkezli bir tartışma yürütüyor. Entelektüel olarak tutucu bir kanona, kendi ifadesi bu, bağlı olduğunu söylüyor Gadamer'in. Ön yargılarındaki tutarsızlıkları Heidegger'in referans alarak irdelediğini de söylememiz gerekir. Heidegger burada önemli bir ipucu. Paul Fry'in meseleye bakışı için de önemli bir ipucu. Devamında da Wolfgang Eiser'in öncülüğünü yaptığı o biçimci okuma üzerinde duruyor. Burada Gadamer'in mutlak bir süreklilik ısrarına karşın Eiser'in getirmeye çalıştığı yapı etraflıca incelenir. Wolfgang Eiser, malumunuz, edebi eser incelemelerinde bir biçimci okuma ve onun devamında, yani dile ilişkin hususların dışında edebiyata bakış açısıyla da çok önemli bir isimdir. Bir diğer bölüm, metin ve yapı başlıklı, çağdaş yorumlama biçimlerine eğiliyor burada. Bu bölümü oluşturan başlıkları bir edebi eseri, yine edebi eseri referans alarak incelemeyi öngören kuramlar var. Kronolojik olarak da sayarsak Rus biçimciliği var. Arkasından gösterge bilim, yapısalcılık. Kronolojide yapısalcılık mı önde, gösterge bilim mi önde, her zaman tartışıla gelmiştir. 1960'lı yıllar malumunuz. Ve bunlarla birlikte Derrida ve Paul Deman'ın yapı sökümcülük kavramlarını incelediğini görüyoruz. Şüphesiz çok önemli bir bölüm olduğunu söylemek gerekir. Rus biçimciliğini anlatırken Shklovsky ve Eichenbaum çevresinde, gösterge bilimse Ferdinand de Saussure'ü merkez alarak anlatıyor. Burada gösterge bilime Peirce'ün de katkılarının azımsanmayacak kadar çok olduğunu, ancak bu ismin eserde kapsamlı bir şekilde ele alınmadığını da belirtir. Bu önemlidir. Malumunuz gösterge bilim birbirinden habersiz iki ismin, Fransa'da Saussure'ün, Amerika'da da Charles Sanders Peirce'ün ortaya koyduğu iki farklı gelişim alanı gösterir. Umberto Eco, Roman Jacobson gibi isimlerle birlikte Peirce'ün arkasından gidenleri görürüz. Ama Fransa'da da bir taraftan Roland Barthes gibi, bir taraftan Gray Mas gibi isimlerin Saussure'ün arkasından gittiğini görürüz. Saussure'ün hemen ardından Lévi-Strauss'u, Derrida'yı, Paul Deman'ın okumalarını da yazar burada devam ettiriyor. Yazara göre varoluşun geleneksel ve iletişimsel sistemlerinin araştırılması olan gösterge bilim aslında. Paul Deman'ın okumalarına kadar devam ettirmesi bizim için önemli. Burada sayılan isimler ve kuram, yani gösterge bilim kuramı açıklanırken eklenen isimlere bakılırsa, Frey kuramın ana omurgasını ve metin odaklı bir anlatımı amaçlamış. Öte yandan kuramın gelişim şemasını ise yalnızca işaret etmekle yetinmiş. Burada okuyucu hem kuram hakkında detaylı ve tatmin edici bir bilgi sahibi oluyor, hem metin üzerinde uygulama alanını net bir şekilde görüyor. Ancak zor bir metin bu kısım, onu söylemek gerekir. Ayrıca kendi çalışma alanını derinleştirmek istediğinde de izleyici, okuyucu olarak bir fikir sahibi olmanızı da, olabildiğinizi de burada çok açık söylemek lazım. Sonraki bölüm yazar ve ruh, parantez içinde okur var, okur ve ruh. Yazar veya okur ama ortak noktaları ruh. Anlayacağınız üzere psikanalizden bahsedecek, Freud ve Lacan bağlamında edebiyatın psikolojik profilinin üzerine vurgu yapar. Bu ifade ona ait, edebiyatın psikolojik profilinin üzerine. Freud'un görüşleriyle birlikte edebi eserin incelenmesi üzerine düşüncelerini de yoğunlaştırıyor. Peter Brooks'un söylemlerini burada hatırlayabilirsiniz. Psikanaliz ve hikaye anlatıcılığında mesela arzu nesnesine bakış açısından yorumluyor meseleyi. Arzu nesne. Lacan'ın ise yer yer Freud ve yer yer Derrida'yı hatırlatan söylemlerinden ayrılan yönlerini de ihmal etmeden okuyucuya sunduğunu görüyoruz. Bir diğer bölüm toplumsal bağlam, edebiyat ve sosyoloji ilişkisine değiniyor. Frankfurt okulu malumunuz, yeni tarihselci görüş, feminist eleştiri, Afro-Amerikan eleştiri, postkolonyal eleştiri ve queerer kuram, yani eşcinsel kuram bu bölümün üzerinde durduğu başlıklar olarak belirtilebilir. Edebiyatın sosyolojiyle olan münasebetinin temellendirilmesini garip bir eşleştirme örneği olarak Jauss ve Bahtin ile başlar. Buna göre Bahtin'in ana ilgisi bir metin üreten yaşam dünyasıdır. Ancak Jauss'un ana ilgisi doğrudan yaşam dünyasının kendisidir. İki durum arasındaki fark, içinden bir metnin alındığı yaşam dünyalarının daha iyi intikali meselesidir. Burada dikkat çekilen yaşam, edebiyat eserinin üretimi noktasında anlam bulur. Okur ve toplum arasındaki geçirgenlikteki rolün incelendiği bu bölümün ardından da Benjamin Walter ve Theodor Adorno özelinde Frankfurt Okulu'nun çalışmaları incelenir. Doğu-Batı yayınların arasından, bunu da kaçak bir kitap olarak söylemiş olalım yani podcast'in içerisinde, Frankfurt Okulu ile ilgili önemli bir kitabın çıktığında burada hatırlatmış olayım. Frankfurt Okulu'nun çalışmaları ama Paul Frey, Benjamin Walter ve Theodor Adorno üzerinden inceliyor. Daha geniş bilgi için başka kitaplara bakmak lazım. Burada tabii Adorno'yu, Benjamin Walter'ı falan söylediğimizde Marksist eleştiri ve kültür endüstrisinin de bu bölümün anahtar sözcükleri haline geldiğini belirtmemiz lazım. Virginia Woolf ve Elaine Showalter okumalarıyla da anlayabileceğiniz üzere feminist eleştiriye odaklanıyor. Hem eleştirinin altyapısını oluşturan düşünce sistemini hem de kadın ile erkek arasındaki dünyaya bakış farkını anlamaya çalışıyor burada. Diğerlerinden ayrılan bir yönü var aslında Paul Frey'in bu feminist eleştiri kuramında. Berna Moran başta olmak üzere pek çok ve ondan sonra birbirini tekrar eden kitapların içerisinde feminist eleştiri bir yazarın feministliği üzerinden ilerliyor. Onun görüşlerinin edebi esere yansımaları. Halbuki feminist eleştiri kadına dair kendisine has bir bakış açısı oluşturacak. Dolayısıyla bir erkek yazarın kadına olan bakışı incelenebilir. İki, erkek veya kadın yazar olmak koşuluyla, şartıyla okurunun kadın olduğu, bunun göz önünde bulundurulduğu yapı incelenebilir. Üçüncü ve son olarak edebi eserin içerisindeki kadına bakış, kadının yeri veya karşı cinsin ona bakışı, olay örgüsünün ve diğer hususların şekillenişi gibi hususlar feminist eleştiri bağlamında incelenebilir. Halbuki biz bugün itibariyle çok dar bir bakış açısı olarak feminist eleştiri deyince sadece kadınların olduğu meselelere eğilmeye çalışıyoruz. Veyahut da daha açık söylemek gerekirse yazarının kadın olduğu romanlara bu gözle incelemeye çalışıyoruz. Halbuki söylediğimiz hususlarında feminist eleştirinin içerisinde değerlendirilmesi gereken hususlar olduğunu En azından sezdirme noktasında da olsa Paul Fry söylüyor. Son bölüm kuramın iyi ve kötü tarafları başlığını taşıyor. İki alt başlığı var. Bunlardan ilki Stephen Knapp ve Walter Binmişel'in tarafından yazılan Eleştirel İnceleme ve Teoriye Karşı adlı iki makalenin incelemesine ayrılmış. Bu iki makaleyi eleştirel bir gözle inceliyor Paul Fry. İkinci bölümde de neden edebi teoriyi kurtarmak zahmetine girelim ki sorusu etrafında şekillendirilmiş. Bir milleti, bir kültürü oluşturan tüm değer yargılarının biçim bulmasını sağlayan edebiyat, nesirden şiir sahasına kadar o milletin vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir damarını oluşturur. Şüphesiz onu anlamak ve anlamlandırmak da edebiyatın varlığı kadar önemli bir mesele. Nitekim anlamı idrak edilmemiş bir eser, muhatap bulamadığı için çoğu zaman yok hükmündedir. Halbuki her metinin bir anlamı vardır ve her metin anlamıyla, anlamlarıyla, okuyucusuyla, muhataplarıyla bir araya gelebilmek için yazılmıştır. Bu açıdan kıymetli profesörlerimiz Ayşe Demir ve İbrahim Tüzer'in yaptığı bu çeviriyi ve Paul Fry'in eserini değerli buluyoruz. Daha nitelikli, henüz keşfedilmemiş eserlerin de bir an evvel çevrilmesini temenni ettiğimizi söylemek istiyoruz. Haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.